Merhaba, Kestane Kebab'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Muktedir.
Ben Niyazi.
Yine cevap canlı, dop dolu, keyifli bir bölümle karşınızda olmayı umuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sen de hoş geldin Niyazi.
Hoş bulduk Mukocuğum, ne haber, ne yapıyorsun?
Vallahi iyiyim, teşekkür ediyorum. Yayından hemen böyle bir 15-20 dakikada böyle bir moda girelim diye sana bir mesaj attım. Hani hazır mıyız, başlıyor muyuz falan gibisinden böyle. Senden de bir süre cevap gelmeyince ben dedim ki herhalde evet, kanka ya birazdan başlayabilir miyiz? Gibi mesajı bir mesaj gelecek. Alacağımı, evet, her hafta olduğu gibi mesaj alacağımı düşündüm. Ama sen beni yanılttın.
Ve çünkü zamanında... takvimimde kayıtlı. Dediğim gibi iki haftada bir tekrardan toplantımız. Ben onu önceden biliyordum. Ona göre hazırlandım da geldim.
Vallahi helal olsun sana. Dükkanına gittin, bayrağını astın ve koşar adım eve döndün.
100. Cumhuriyet'in 100. yılına hazırız. 29 Ekim'i kutlamak için artık dükkanımız da bayraklarla süslendi. Evimiz de süslendi. 29 Ekim günü ben de süsleneceğim. Kırmızı beyaz makyajımla sokaklarda olacağız.
Zaten muhtemelen bu bölüm yayınlandığında da yani 29 Ekim'de yayınlanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla tam da böyle anlamlı bir günde bizim için güzel bir tatlı bir tesadüf oldu.
O zaman şöyle diyelim. Kestane Kebap Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını gururla kutluyor.
Bravo. Buraya bir alkış efekti yapalım. Sen onu şey yap. O alkış efektini sen ekle şeyden sonra.
Tamam, ben eklerim. Nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum ama bakalım.
Dükkana gittin, bayrakları astın, kudurtulması gerekenleri kudurttun.
Ya oğlum, geçenlerde çok saçma saçma şeyler oldu. Burada böyle acayip acayip yazılar bırakmışlar apartmanın önüne. Bir de yani şimdi yazının ne kadar böyle cringe ve cumhuriyet karşıtı olduğunu, şeriatçı olduğunu geçiyorum. Bunlar için dini ve politik kısımları çok fazla imla hatası var. O kadar imla hatası var ki yani okuyayım dedim. Bu arada şöyle bir şey düşün. Bir saman kağıdı önlü arkalı. En büyük punto 12. Küçük puntolara gittikçe 8'e doğru gidiyor. Artı bir yerde daha da çok sığsın diye sanıyorum o yazıyı böyle daraltmışlar. Satır aralıklarını minimize edip yazıyı da böyle daraltmışlar. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl, bu yani okuması çok zor. Sanki roman okudum ben onu okurken. Yani romanı metin, daha hızlı okurdum.
Metin siyasal İslamcı fontuyla yazılmış galiba anladığım kadarıyla.
Evet yani. Abi ve aynı dil bilgisiyle yazılmış. Anladım. Yani zaten imla hak getire olduğu gibi kelimeler falan da yanlış. Altı metin içerisinde çok fazla falan kullanılıyor. Yani hani konuyu da çok fazla irdeleyememişler.
Anladım.
Hani iki
anladım.
Örnekten sonra bunun gibi şeyler. Hani anladım. Artık
orayı düşünün. Anladım, orayı siz düşünün, tamamlayın diyor yani şeyle. Anlayana demiş yani. Anlayana 3 nokta demiş.
Aynen öyle.
Anladım. Çok güzel. O zaman
Hollanda'da hazırsan... nasıl geçiyor 29 Ekim kutlamaları?
Vallahi yani tabii burası için çok bir şey anlam ifade etmiyor buradaki insanlar için ama bizim içimizde tatlı bir telaş, tatlı bir coşku. Nasıl kutlasak diye kendi kendimize düşünüyoruz. Hafta sonu geldiğinde ona bakacağız. 29 Ekim günü bakacağız.
Ya camdan bir Türk bayrağı sallandırsanız ya.
Sallandırmamız lazım değil mi?
Evet.
Ya bak, hep ben şeyi düşünürüm bu arada, biliyor musun ya? Sen şimdi bayrak demişken böyle hani senin aslında bayraklar küçük de böyle kocaman bayraklar oluyor ya, böyle gökdelenlere falan asıyorlar. Evet. Bu bayraklar acaba böyle yıkanıyor mu? Yani yıkanabiliyor mu? Kirlendiğinde bunu yıkayacak mesela makine var mı yani? En büyük boş çamaşır makinesi sanayi tipleri ne kadar bir hacmi yıkıyordur? Merak ediyorum.
Ya bence o bayraklar yıkanıyordur ama böyle makinede yıkanmıyordur ya. O böyle elle hortumla böyle hani yıkanıyordur ama zaten yılda atıyorum ne 20 gün falan asılı kalıyor. Asıyorlar. 5 gün sonra çıkarıyorlar.
Ya işte hani böyle
muhtemelen
bir
hemen yıkanmıyordur.
Yani böyle bir tozlansa etse diyorum, hani böyle bir hala kullanılabilir halde ama yani tozlanmış belli ki.
Onu gökdelenin üstünden silkiyorlardı abi.
Yani o silksen şimdi silkilmez de o şimdi, çünkü anladın mı? Hani bir 250 kişi falan lazım onun ucundan tutmak için. Öyle bir geçen aklıma geldi. Böyle bir gökdelenin asılı olan bir herhangi, yani bayrak olur fark etmez yani, başka bir şey olur. Nasıl yıkanıyordur diye bir içimden geçirdim. Öyle kaldı.
Abi o bayrak bayağı bir rüzgar topluyordur ya. Yani yelken görevi de görüyordur. Acaba bağladıkları yerler sağlam mı? Çünkü şurada bizim bir tane gökdelene asmışlar. Sabah rüzgar eserken şişmiş yelken gibi böyle. Göğsü kabarmış bir Türk bayrağı vardı orada. Şeyi düşündüm. Ya bu ne kadar bir kuvvet uyguluyordur binada o bağlandığı noktalara diye bir düşündüm.
Mesleki deformasyon ve dezenformasyona uğramış bir gençlik görüyorum şu an.
Evet.
Fakat artık o eski gençliğimizden bir eser yok şimdi diyerekten yeni bölümümüze koşar adım başlıyoruz.
Başlayalım.
Sevgili Niyazi, kaydımızın başında Cumhuriyetimizin 100. yılından bahsettik. Ve aslında şöyle bir kabaca düşündüğün zaman biz aslında bu 100 yıllık periyodun 30 yıl yani yaklaşık %30'unda biz de hayattaydık diyebiliriz herhalde. Çünkü yanılmış olmam diye düşünüyorum.
İyi aşağı yukarı neredeyse o noktadayız. Doğru. Evet. %30'luk bir rakama biz de eriştik. Ne yazık ki bu giderek artmayacak. Yani bir yere kadar artacak.
Doğru söylüyorsun. Ama ve lakin tabii bu bir yandan da şu anlama geliyor ki giderek yaş alıyoruz. Giderek evet ya. Yaşlanıyoruz.
Aynen öyle. Geçen berbere gittim. Çok kötü bir deneyimdi muktedir ya. Saçlar uzamış. Gittim berbere dedim hocam şunları böyle bir kısacık keselim. Şak şak şak şak şak kesti tamam mı? Ben de alışkınım hani severim de berbere gitmeyi. O önüme saçlar bir döküldü. Kaç tane gri var beyaz var böyle bakıyorum. Bunlar neler? Ne ara çıktılar? Nereden geliyor bunlar falan diye bir böyle tadım kaçtı. Ama sonra dedim ki saçlarım kırlaşsa çok seksi ve yakışıklı olurum. Siktir ettim o yüzden.
Takılmadım. Giderek Doğan Dalf da Grey'e mi dönüşmeye başladın şu yaşında? Ya
bence saçlarım kırlaşsa ben bayağı hoş görünürüm. Kendime böyle bir şey yapıyorum. Böyle motive ediyorum. O yüzden problem yok. Devam ediyoruz. Uzatmaya saçları.
Çok güzel bir yerden giriş yaptın. Ben de aslında tam olarak bunu konuşmak istiyordum. Yani yaşlandığını nereden ya da yaş aldığını diyelim biraz daha yumuşatalım orayı. Yaş aldığını nereden anlıyorsun? Nasıl anlıyorsun? Saçlarından başladın.
Abi bir şey daha var bak. Şu çok önemli. Yani benim dikkatimi çekiyor. Ta lise yıllarında yatakhaneye geldiğim için burada etrafta esnafa işte bir görevliye falan bende çok abiyle hitap etme durumu var tamam mı? Yani işte böyle abi ne yaptın? Abi şu anahtarı bir kopyalayalım mı? Vesaire. Bu alışkanlığımı bilinçli olarak değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü şeye geliyorum ulan ben neredeyse 30 yaşındayım artık yani 21 yaşında biri olarak 28 yaşında 30 yaşında biriyle muhabbete girmiyorum. Artık çevre de değişiyor. Yavaştan şey demeye alıştırıyorum kendimi. Abi değil de işte hocam, başkanım, eğer hitap edeceksem direkt ismi de mesela Metin ne yaptın falan diye böyle. Çünkü oğlum 30 yaşındayım lan ben birine abi demem için o kişinin artık büyük olması lazım yani hani.
Buna mesela çok benzer ben şey yaşıyorum. Mesela artık bir futbol maçı, basketbol maçı izlediğinde artık kendi yaşından küçük futbolcular dünya sahnesine çıkmaya başladı ya. Yani sen küçükken örnek veriyorum Ronaldo vardı. Sen 10 yaşındaydın. Ronaldo 25 yaşındaydı. Wow Ronaldo'ya bak diyorsun. Şu an dünya starı bir oyuncu 20 yaşında. Daha taptaze Real Madrid'e transfer olmuş. Herif senden 10 yaş küçük. Adam dünyanın dilinde falan. Hani şey olmaya başladı. Lan çocuk da iyi top oynuyor maşallah falan gibisinden.
Aynen öyle. Biraz da hani yaşın geldiği etkiyi orada hissediyorum. Bir de gereksiz bir bürokratik bilgi birikimi oluşmaya başladı bende. Hani böyle bir iş nasıl yapılır, bir şeylere nasıl başvurulur, bir şeyler nasıl açtırılır, bu konunun yetkilisi kimdir, detayını nereden öğrenirsin? Yani evet. Bu bilgiler bende yoktu. Yani herhalde yaş aldıkça gelen bilgiyle birlikte geliyor işte TGKM nedir? İşte ne bileyim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden neye ulaşılır? E-Devlet'ten ne yaparız? Bunları falan gördükçe şey diyorum ya ben bu bilgiye niye sahibim? Ne yapacağım ben bu bilgiyle?
Ya ben daha hani bu sabah seni aradım biliyorsun. Artık ev işleri yapma konusunda maalesef çok daha aktif olmam gerekiyor. Az önce sen hatta anlatırken böyle eğer altyazı koyma imkanımız olsaydı Spotify'a muhtemelen iç çekiş diye böyle parantez içine yazardık. Yani kombi tamir etmem gerekiyor. Kombinin sorununu anlamam gerekiyor. Bu nasıl çözülür diye. Kurutucumuz bozulmuş. Kurutucunun neresinden nesini temizlememiz lazım.
Yani onu anlatırım benim, bak.
Bunlar hiç derdimiz değildi bizim. Yani ben hatta sana onu dedim ya. Yani bunların hobi olması lazım aslında bizim için. Ama bir zorunluluk haline geldi artık. Yaşımız gereğince herhalde. Ufaktan tat kaçırmıyor değil. Ama yine de ben sonuçta growth mindset'e sahip bir beyaz yaka olarak bunları bir gelişim alanı olarak görüyorum ve
kesinlikle.
Evet, alıyorum ve kabul ediyorum. Öğrenim.
Geçen gün sunum hazırladım. Sunumu hazırlarken de dizayn olarak çok şeyim hani dizayn gözüm yok, içerik güzel de sunum daha şık olabilir. Ece de sürekli sunum hazırladığı için dedim ki bana yardımcı olur musun? Sağ olsun kız baştan yarattı sunumu yani. Hani aynı sunum değildi yarattığı şey. Dedim ki bunun karşısında benden istersen ne istersen iste. Dile. Normalde hani biraz daha genç yaşımızda olsaydık işte şurada yemeğe gidelim, bana şunu ısmarla veyahut da şöyle bir şey yapalım gibi istekler olabilirdi. Ece geldi yanıma, dedi ki ben senden ne isteyeceğimi buldum Niyaz dedi. Dedim ne isteyeceksin? Motorun muayenesini halleder misin?
Bir şey söyleyeyim mi? Çok mantıklı bu arada ya. Abi çok mantıklı ya. Ya bana mesela bak şu yaşlarda şey de çok mantıklı geliyor artık, biliyor musun? Yani ne kadar bağlantılı bilmiyorum ama hani bir doğum günü olduğu zaman mesela hani böyle bir aile büyüsün ya da kendinden böyle küçük hani birileri var, gençler falan. Ya sen al şu 300 lirayı da kendine üstüne başına bir şeyler al, yemek falan yersin deyip. Mesela bana bunlar çok mantıklı geliyor. Eskiden hiç mantıklı gelmiyor. Ne demek ya? Ne demek yani para veriyorsun falan diye. Abi ver. Senin de işin görürsün, benim de işim görürsün. Çok uğraşmayalım. Hani çok mantıklı gelmeye başladı bu tarz böyle hamleler.
Ya abi ben genelde hediyeleşme konusunda gerçekten zorlanıyorum. Zorlanmamın sebebi de şu. Hediye olarak gelecek şeyin yani ve hediye olarak vereceğim şeyin parayla satın almakla bir alakası olmaması lazım. Karşıdaki taraf için özel olması lazım ama her zaman romantik ve duygulu bir hediye de alamazsın. Yani istediği bir şey o. Çok zor bir şey. Yani ben diyelim ki sana hediye alacağım. Abi alıyor beni bir düşünce. Yani kıyafet kot alsam lan bu adam bunu alır zaten ya. Bu böyle hediye mi olur? O zaman bu adamın sevdiği bir şeyi alayım. Ulan ne alacağım? Hangi spesifikasyonda alacağım? Kendi istediğim bir şey alayım diyorum. O da çok saçma. Yani hediye olsun diye hediye alacaksam ve sen kullanmazsan ne anlamı var? Bildiğin içinden çıkılmaz bir çile ve sürekli olarak da tekrar ediyor işte. Sen, ben, Ece, birisi, başkası sürekli olarak hediyeleşiyoruz. Ben artık yoruldum ya. Yani keşke şey olsa, ne bileyim böyle random hediye gitse. Ya bir bütçe belirle. Kişinin sevdiği şeyleri seç. Bir web sitesi olsun böyle. Biz oraya girelim. Web sitesi bize random bir hediye yaratıp göndersin. Kişi beğenmezse değiştirir. Hani böyle sürekli olarak bir akış sağlanmış olur.
Yani şimdi belki yine konuyla biraz bağlantılı olacak ama şimdi mesela sen bana böyle bir şeyle bundan 10 sene önce gelseydin ben direkt böyle vay kanka süper olurdu ya, içine şunu da eklerdik aslında, bunu da ekleriz ya falan deyip alevlenirdim. Fakat şimdi hemen böyle bunu bir iş yani business case'ine çevirdim ve peki bunun mesela gelir modeli nasıl olmalı? Böyle bir hedef kitleye ulaşmamız lazım. Yok kanka ya bu iş yatar falan gibi. Bunları böyle kafamda işlemeye başladım. Herhalde giderek bu işte
bu da yaşla alakalı. Ya bir de bende şey oluyor. Şimdi biliyorsun öyle yeğenlerim falan filan severim. Çocukları da severim ama çocuk sahibi olmak istemiyorum an itibariyle. Öyle bir niyetimiz de yok. Ama diğer bir yandan da şu geliyor aklıma. Ya biz şimdi yaş alıyoruz ya. Lan biz yaşlanınca bize kim bakacak? Kim arayıp soracak? Bir ara sorar mı ya? Hani yoksa biz Edi ile Büdü gibi böyle birbirimize mi bakarız? Ne yaptın? İyi sen ne
bayramlarda yaptın? Kim elimizi öpecek diye bir şey geliyor değil mi?
Ya el öpmesi kalbi değil de şimdi. Arada. Ya ailelerin şöyle bir mutluluğu var yani işte. Aman evladım şunu kazandı, buraya gitti, şöyle yaptı. Ay haftaya geliyorlar vesaire. Ben de bir evlat olarak bunu yaşattığımı düşünüyorum. Şimdi bu opsiyonun olmaması, bu boşluğu neyle dolduruyorsun? Evet. Bu boşluğu mesela 60 yaşında Everest'le tırmanarak mı dolduruyorsun? Ne yapıyorsun? Yani kalçan kırıldığı zaman platin takılırken kim duruyor yanında? Hani bu tarz detayları kim çözüyor?
İşte bu soruları sormaya muhtemelen bu yaşlarda başlıyorsun artık. Şunu 15 yaşında herhalde düşünmüyordun. Yani yaşlanınca kim gelecek benim elimi öpmeye Kurban Bayramı'nda diye bir fikir muhtemelen yoktu öncesinde diye düşünüyorum. Fakat mesela bir de şeyi düşün. Şu ara artık yani belli bir yaştan sonra artık üniversite sınavına giren bir tanıdığın kalmıyor ya. Hatta evet. Senden bir sonraki nesil artık girmeye başlıyor. Çevrende artık senin şeyinden çıkıyor yani. Hani bir dönem işte sen girmiştin. İşte senin bir alt dönemin girdi, üst dönemin girdi, mezuna kalan girdi, onun kardeşi girdi, bunun da kuzeni girdi. Tamam abi ondan sonra bitti artık yani yaşıtlarımızın çocukları girmeye başlayacak ya belli bir yerden sonra.
Ya ben şu anda mesela arada bir üniversiteyle ilgili bir bilgi aktarımı yaparken zorlanıyorum. Hele güncel bir bilgi aktarımı yaparken şey oluyorum ya acaba hala öyle mi? Acaba gerçekten bu hala böyle mi yapılıyor? Yani bilmiyorum da detayları. Bayağı geride kalıyorsun. Üniversite içerisinde de yer almadığın için bir yerden sonra konu sana Fransız gelmeye başlıyor. O zaman direkt anılar hani. Biz şunu yaptık, bunu yaptık. Bizim zamanımızda böyleydi. Halbuki hani biz işte üniversiteden mezun olduğumuzda veya üniversite sondayken falan gelen insanlara aktif, canlı bir şey anlatabiliyordun. Şu an o opsiyon yok mesela.
Sen yine o anlatımı muhtemelen aynı coşkuda anlatmaya çalışıyorsun ama bahsettiğin tarih bundan 10 sene öncesi olduğu için
tabii canım.
O kafana dank ediyor işte. Evet, o senin biraz anlamana sebep oluyor diye düşünüyorum şu aşamada.
Abi çok garip ya. Ya E-Devlet diye bir şey yoktu lan.
Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. E-Devlet diye bir şey hala yok bu arada burada. Fakat bu bambaşka bir konu. Neyse. Oraya çok şey yapmayayım.
Ben bu arada... Aslı nasıl tepki veriyor?
Neye tam olarak?
Yaşlanmaya.
Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir gündemimiz yok. Ne münasebet gibi bir tepki oluyor genelde. Ben de haklısın falan diyorum.
Tabii canım, yaşlanır mı öyle şey olur mu ya?
O sırada ayağa kalkarken böyle belimden katara kutara sesler geliyor şey olarak böyle. falan diye. Dizlerimi kıtlata kıtlata oturduğum yerden kalkıyor.
Ya geçen gün, geçtiğimiz çarşamba şeye gittik. Bir dans atölyesine gittik Taksim'de. Bir saat işte dans öğreniyorsun. Geri kalan 2-2,5 saat boyunca da dans ediyorsun. Yani istersen tabii ki. Mümin canlı müzik çalıyor da onlar da dans ediyorsun. O gün de şeymiş. Bu balo dansları gibi bir şey. Biz vals öğrendik bir saat kadar azıcık. Lan kimse bana oranın o kadar sıcak olacağını söylemedi. Yani ben Polar'la Sivet'le gitmişim. Acayip sıcak. İki tane dans ediyorsun zaten tuluk oluyorsun. Neyse durdum. Abi vals dersi bitti. 2,5 saat boyunca insanlar dans etti. Yok işte shuffle dans oldu, bilmem ne mazurka oldu, oradan başka bir şey. Ve yaş aralığı da şey, gerçekten 7'den 77'ye gibi böyle bir yaş aralığı var. Çok garipti. Orada şey gördüm yani. Abi demek ki bu canlı kalmanın yaşla bir alakası yok. Ama enerjik kalmanın kesinlikle var.
Çok çok haklısın şu anda.
Lönk diye anlattığım var. Güzel bir olaydı.
Az önce bahsettiğin dansın alt dallarına takılı kaldım da şunları ben muhtemelen asla hayatımda ilk kez duymamı geçiyorum. Şu anda aklımda kalmadı dahi. Tekrar hatırlayacağımı da hiç sanmıyorum. Ama güzel bir deneyim olmuş senin adına.
Abi
güzel
ben de deneyim. İlk defa gördüm. Hiçbir aklımda hiçbir fikrim yoktu ya. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi atölyede bir dans görüyorsun. Diyelim ki valsin başlangıcını anlatıyorlar. Kibar hareketleri, en basit hareketleri. Ama onlar orada 8-10 çeşit dans yapıyorlar. Öyle müzikler çalıyor. Ve oraya gittiğin için şey diyorlar. Hadi sen de katıl öğrenirsin herkes oynarken diyorlar, tamam mı? Oğlum öyle bir şey değil bu. Yani kafam karışıyor. Böyle dışarıda durup izliyorum. Ayağını sağdan sola doğru kırarken bir anda geriye adım attı ve sol ayağın üzerinde tek sekti. Evet buradan işte döndürdü falan. Hani ya bu bir anda eşler değişiyor. Birileri birilerinin kolunu döndürüyor. Birileri daha ileri seviyede, o esnada onlar takla atıyor falan. Lan ne yapıyorsunuz hani? Ben hangisine odaklanacağım?
Ben yanlışlıkla Swinger Party'ye gitmiş olma şans ihtimali var mı? Böyle bir şey yok.
Yok yok. Yok. Bayağı yok. Dans.
Herkesin kıyafetinin
üstündeydi.
Anladım. Bayağı farkındaydın yani konunun.
Tabii tabii.
Anladım. Süper. Peki mesela sana şöyle bir şey söylesem. Benim bir farkındalığım olarak bilmiyorum ne düşünürsün. Yaş aldıkça, tekrar vurgulayarak söylüyorum. Aşırılıklara ve aykırılıklara olan toleransımın azaldığını hissetmeye başladım. Yani örnek veriyorum. Hemen mesela bir örnek de vereyim sana. Şimdi böyle bir işte saçları başları dağınık. Ondan sonra böyle bir züppe giyinimli, anladın mı? İşte böyle parmakları ojeli erkekler mesela görüyorum. Bunları böyle lan ne gel üstüne başına bir çeki düzen ver deyip böyle bir ittirip kaktırasım geliyor. Hani anladın mı? Yani hani bu tip ne ya? Bu hal ne falan niyesim geliyor. Ya da mesela şey oldu mesela. Şimdi geçen gün bir arkadaşımla hani oturuyordum. Hani çok yakın arkadaşım değil ama böyle bir gruptayız falan. Neyse böyle bir kahvaltı yapıyoruz, bir seyahat etmiştik. O mesela şey diyor, işte ben bir şeyler almışım, işte yumurta almışım, poğaça almışım, bilmem ne var orada, peynir var, kruvasan var vesaire. O diyor ki, ay ben dedi hiç dedi tuzlu kahvaltı yapamam dedi ya, ben dedi sadece de tatlı kahvaltı yapabilirim dedi. Ancak dedi,
lan otur yerine ye şunu
yiyebiliyorum dedi. Ben dedim içimden şey, böyle içimden ah öyle mi ya falan diyorum dışımdan. İçimden diyorum ki ulan diyorum kahvaltıda tatlı yiyen bok da yer, onu silik de içim. Yani içimden böyle şeyim var yani, anladın mı? Bir nefret yani.
Abi
iyi bok yedin. Aferin sana. Başın göğe mi erdi? Ulan kahvaltıda tatlı yedin. Tuzlu yesen gıçına mı girerdi? Böyle kendi kendime böyle bir gerginlik, ani çıkışlar yaşadım.
Çok iyi anlıyorum kanka seni. Bak burada şöyle bir örnekle geleceğim. Bende de buna benzer bir davranış. Bu şey derler ya, emekli albay, apartman yöneticisi. O davranış oluşmaya başladı. Geçen gün bu bildiriler geldiğinde çok sinirlendim. indim aşağı terliklerle. Gittim yakındaki bütün apartmanların kapılarından topladım bildirileri. Çöpe attım hepsini. Böyle ondan sonra da içimden şey diyorum. Aslında o kameralara baksak bunların hepsini polise söyleriz de yakalanır bunlar falan diye. Böyle hoflana poflana eve çıktım. Lan dedim, düşünüyorum ya ulan bu yani bu birazcık bir üst seviye bir davranış. Bu normal bir yaş davranışı değil. Ama sonradan o anın hiddetiyle direkt şey oluyorum. Yani mesela insanlara falan ya ne biçim giyiniyorlar abi, Ekim ayındayız zar zor derken diyorum ki insanlar nasıl giyinirse giyinsin, bize ne demem lazım ama o anın ateşiyle gelmiyor aklıma.
Evet, evet, çok haklısın. Çok haklısın. Fakat bu arada öte yandan şöyle de bir şey var. Bir taraftan da üzerime dingin bir kabulleniş geldiğini hissediyorum. Yani ben şey kafasındayım. Olur öyle ya. Hani çok da şey yapmamak lazım.
Düzelir.
Sınavım kötü geçti. Al alsın. Ya bir daha yine iyi yaparsın. Otobüsü kaçırdın. Alsın lan bir daha yine binersin. Ne yapalım? Yağmur yağdı çok mu ıslandın?
Kurursun.
Oturan yürüyen yarım saat kurursun. En fazla cırcır olursun geçer falan diyorum bir taraftan. Yani böyle biraz da uçlara doğru çekildik herhalde. Yani
evet abi ortası kabulleniş olur. Ve hani dünya abi her şey olur. Sıkıntı yok, devam edelim. Hani dur şey yapmaya gerek yok. Geçen biraz depresyona girdim. Ece şey dedi, sen üniversitede de böyleydin dedi. Sınavdan dedi 40 alırdın dedi. Biz bira içerdik, sen eve giderdin, stres olurdun dedi. Dedim haklısın yani. Hani ondan sonra böyle bir dinginlik geldi. Olur, düzelir. Yani hani neden düzelmesin? Yani bunun benzerleri yaşanmadı mı? Yaşandı. Kaldı mı? Kalmadı. Devam ederiz.
Bu bence biraz böyle deneyimle alakalı bir şey. Yani yaşam deneyiminden bahsediyorum. Ama deneyimlendikçe olur. Hani toparlar, kafası biraz daha baskın geliyor herhalde. Bununla bağlantılı diye düşünüyorum. Bir taraftan da yine kendimde fark ettiğim bir şey. Benim abi acı eşiğim düştü. Yani eskiden ben çok daha acıya dayanırdım.
Hani yemeğe mi? Normal acıya?
Hayır hayır normal. Yani fiziksel acıdan bahsediyorum.
Aha.
Yani ne bileyim bir yerin ağrır, bir yerin işte bir şey olur. Ne bileyim ezilir, büzülür, berkilir. Anladın mı? İğne batar, bir şey olur. Bunlara hiç takılmazdım. Artık böyle, ya bak ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben bundan yıllar evvel bir gözümde arpacık gibi bir şey çıkmıştı.
Aha.
Şalazyon diyorlarmış buna. Bu da neden hala beynimin bir tarafında yer kaplıyor bilmiyorum ama bundan ben birkaç kere oldum. Ya bu operada şalazyon diyor. Şalazyon o arpacığın oradan alınması. Biraz da arpacık gibi bir şey abi. Çok basit bir şey. Yarım saatte hallediyorlar zaten. Ben böyle bir yere gidiyordum. Öyle ayda bir falan gidiyordum. Neyse konumuz bu değil. O basit operasyon için ben mesela anestezi yaptırmadım abi bir keresinde. Canım yandı, bayağı acıdı. Ama ya bunu dedim ya lan nedir falan, uğraştırmayın falan deyip geçmiştim. Şu an mesela bir hasta oluyorum. Benim ağrıyor ya, beni bir yormayın diye şuradan bir kumandayı uzatsan falan diye böyle şeyim geçiyor. Zamanım geçiyor. Yani böyle 85 yaşına falan geliyorum. Bir yerim ağrıdığında, acıdığında.
Kanka hastalık konusunda katılıyorum ama acı konusunda bende tam zıttı tarafta oldu. An itibariyle şimdi atölyede sürekli aletlerle uğraşıyorum ya, işte elektrik çarpıyor. İşte bir yerimi yakıyorum. Bir yerime bir şey düşüyor falan. Önceden böyle ah falan diye yapıp bir yerlere giderdim. Pansuman bir şey yapardım. Şimdi abi bir şey oluyor, duruyorum böyle. Lan nasıl yaktım elimi tekrar ya diyorum böyle. Elime böyle azıcık su değdiriyorum. Devam ediyorum çalışmaya. Hani olur ya böyle eski yaşlı amcaların çalıştığı atölyede amcanın ellerinde böyle çeşit yara izleri vardır. Aynı şekilde sol elimde benim de sağda solda saçma salak yanıklar var. Yani sözün özü yaşlandıkça komple değişiyoruz. Ben buna çok inanıyorum.
Peki sana son bir şey daha söyleyeyim. Burada bir noktayı koyalım istersen. Ayrı belki parantez açarız. Biraz daha yaş aldıkça babana özgü hareketleri sen de daha fazla yapıyor musun sevgili Niyazi?
Kanka her erkek evlat içinde babasını taşır.
Bir önceki kısmı çok vurucu bir şekilde kapattın Niyazi. O cümleyi senden bir kez daha duyabilir miyiz? Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için.
Abi her erkek evlat içinde babasını taşır. Ve bunu da bazen bir anda gelen ve yaptığın bir anlık davranıştan anlarsın. Yani çünkü bunu normalde yapmazsın. Ama o an onu hissedersin ve yaparsın.
Ama bu şey yani şöyle bir hareketten çıkmamıştır diye düşünüyorum. Hani böyle bir akşam vakti televizyonu açmış maç izlerken kanepede uyuklamanın üstüne bu laf edilmemiştir gibi bir tahminim var.
Yani orijinali nerede nasıl edilmiştir onu bilemiyorum da ben direkt bazı değişimleri görüyorum. Şimdi TikTok'ta, Instagram'da falan da dönüyor bunlar. Ama diğer bir şekilde realist, gerçeğe dayalı şeyler. Ben evde ışıkları kapatır oldum. Sürekli gezip ışık kapatıyorum. Şu ışığı kapatıyorum, şunu açıyorum. Şunu kapatıyorum, onu açıyorum. Bak burayı açık bırakmışlar diyorum, onu kapatıyorum falan. Abi bu davranışı babam yapardı. Ben salona girdiğimde, bizim salon büyüktü Isparta'da, bütün ışıkları açıyordum. Derdi ki ne yapıyorsun, bütün ışıkları açıp ya deyip böyle üçünü kapatırdı, biri açık kalırdı. Şimdi fark ettim onu. Akşamları yapmıyorum ama gereksiz bir çay içme isteği geliyor böyle yemekten sonra.
Çok çok doğru. Yani yemekten sonra çay ve soda içmek diye ben de şimdi aklımdan onu geçiriyordum hatta. Çok da yani o kadar arıyorum ki ya bir çay olsa da içsek ya diye. Yani ben sodayı hayatımda bu kadar sodanın yer kaplayıp bu kadar özlem duyacağımı düşünmemiştim abi sodaya. Fakat yani böyle bir içip elhamdülillah falan deyip devam etmek istiyorum, anladın mı? Yani böyle bir istek var içimde. Lütfen sözünü böldüm.
Yok devam ya abi edeyim. Böyle zaten bin tane şey. Benim babam eli beceriklidir. Bir ton şeyi tamir ederdi. Küçüklüğümüzde de hep tamir etti. Yani evde böyle gerçekten teknik bir şey olmadı sürece adam halletti. Aynı durumun bende de var olması birazcık beni ürkütüyor ama bu dönemlerde daha çok ürkütüyor. Yani böyle prize bakıyorum, bunu taşırız. Buraya priz açarız, buradan elektrik çekeriz. Şurada diyorum şeyin düşmüş işte şu hortum tıkanıyor, bunu değiştiririz diyorum böyle. Kendi kendime durup babamı düşünüyorum. Babam bunları yapardı diyorum. Dolapları açıyorum, aynı malzemeler çıkıyor. Yani böyle evde mesela ben normalde terlik yani öyle giymezdim ki lise yıllarında Isparta'da özellikle çıplak ayakla gezerdim ben, hani böyle halı istediğim var. Şimdi kesinlikle terlik giyiyorum ve aynı terliği giyiyoruz. Yani hani terlik, anladın mı? Yani o terlik. Yani baba terliği.
Muhteşem. Yani o kadar doğru konuşuyorsun ki şu an yani üzerine diyecek bir şeyim kalmadı. Sadece senin şu ilk dediğin şeyle ilgili, şu ışıkları kapatmanla ilgili benim de aklıma şey geldi. Bunu bu arada ben de yapıyorum. Buna ekstra bir yorum yapmayacağım. Mesela şu an yemek yerken o mesela mutfak rulolar, rulo kağıtlar oluyor ya. Onları masaya bölerek koyuyorum abi. Çünkü biraz boyutları büyük. Yani yarısı yetiyor onların. Normal şartlarda elimizi ağzımızı silmek için. Onu böyle ikiye yırtmak suretiyle. Bunu yani böyle misafir gelince yapmamaya çalışıyorum ama kendi içimizdeyken maalesef böyle bir şeyim oldu artık. Tasarruf modu açılıyor galiba ya. Tasarruf modu.
Abi yani herhalde ya. Hani bilmiyorum bu ki ben şeyleri, babaları falan da düşünemiyorum ya. Bizim babalarımızı ya da onun bir üst jenerasyonunu. Şimdi kaç tane çocuk var? Onları yetiştiriyorlar. Eve gelir gelir çalışıyor vesaire. Memur bilmem ne. Yani bu düşünceler nasıl işlemişse bir şekilde bize de zıplamış. Yani içimden geliyor yani. Ben bilerek ve isteyerek yapmıyorum bunları. Bir anda zınk diye kafamda bir ampul yanıyor ve o davranışı gerçekleştiriyorum.
Ben de mesela böyle bir herhangi bir elektronik alet. Yani bunlara kumanda, telefon, işte varsa tablet, varsa elektrik süpürgesi. Yani elle tutulanlardan vesaire dahil düştüğü zaman ya da böyle birazcık böyle sert bir yere çarptığı zaman İçim böyle cız ediyor. Ulan diyorum bu şimdi bozulsa. Atıyorum mesela bunu mesela çocuğunun olduğunu ve yaptığını düşün. O çünkü farkında mı? Küçükken ya böyle kumandayı fırlat. 10 kilometre öteye böyle atıyorsun böyle 20 metreden. Telefonu getir diyorsan böyle fırlatıyorsun falan. Oğlum getirsene şunu deyip böyle eskiden sinirlenirdi şey. Babam şu an mesela onu fark ediyorum. Ulan diyorum yani bunu atılmaması lazım. Yani mümkünse iki elinle kavrayıp yerine almak lazım falan diye böyle. Ekstra bir hassasiyet oluştu elektronik aletlere karşı.
Dışarıda bazen şeye gidiyorum, alışverişe falan gidiyorum. Böyle fiyatlara bakıyorum, diyorum ki buna 3 tane alınır. Ondan sonra bir mağazadan çıkıyorum, bir başka bir mağazaya gidiyorum. Orada kot pantolon görüyorum. İçimden şey diyorum, o da kot pantolon, bu da kot pantolon. Allah Allah ya, farkı ne bunların? Ya bu 100 lira, o 300 lira. 300 lira. Nasıl oluyor bu iş? Ya ben gittiğim yerlerde gereksiz bir sorgulama... İnsanlar çok bilinçsizce harcıyor ya diye.
Ben bunu mesela şeyde hani İstanbul'da vesaire olduğumuzda şeyde çok yapardık yani. İşte atıyorum dediğin gibi mesela bir hortum alınacak abi. İşte o an mesela hortum satan işte Bauhaus'a gidiyorsun, sallıyorum. Orada metresi olmuş 10 lira. Diyorsun lan ben bunu Eminönü'nden 5 liraya bulurum. Siktir et kalk gidelim buradan diye. Hemen böyle biraz daha lokale yönelme. Lokalde bunu kim daha ucuza satıyorsa orayı böyle bir kafanda belirleme söz konusu. Şimdi burada da o haritayı geliştirmeye başladım.
Bir şeyleri toplu alıyor musunuz?
Toplu almayı ben çok sevmiyorum ama ucuzluk olduğunda hafif bir stok yapma var abi. Hafif bir stoklanma.
Yok, kastettiğim bir şeylerden çok almak değil. Mesela ben şeye yöneldim. Abi ben çamaşır suyu kullanıyorum. Çamaşır suyu. Aynı çamaşır suyu. Bozulmuyor. Çok uzun süre gidiyor. Ben bu çamaşır suyun 10 litreliğini alam o zaman. Evet. Toptan alam. Yani.
Çok doğru. Çok
bulaşık doğru. Tableti 60'lık var, 20'lik var, bir de 368'lik var. Tamam abi, bu belki 2000 lira ama 368'lik bana gelecek 4 yıl yetebilir yani. Hani evet. Onu alam.
Bakınız tuvalet kağıdı. 12'li alacağım ama gel şunu 48'li alalım. Ömür boyu götümüzü silelim diye. Bunlar var tabii canım. Bunlar olmaz. Bu da ekonomiye gitme var bunlar var. Son bir şey daha söyleyeyim. İstersen o zaman burayı bir noktalayalım. Çok da uzatmayalım. Sen de böyle sıcak günlerde özellikle fenalık bastığında şöyle enseye bir soğuk bir sodadır, bir gazozdur, bir koladır, bir şöyle boyna falan alna serinlemek amaçlı yerleştirdin oluyor mu ya? Soğuk bir teneke.
Abi ıslak havlu kullanıyorum ben orada. Vallahi dalga geçiyor. Havluyu ıslatıyorum, yıkıyorum böyle lavaboya koyuyorum, komple sırılsıklam oluyor. Sonra onun fazla suyunu sıkıyorum yani damlamayacak hale getiriyorum. Abi onu yanıma alıyorum. Enseye koyuyorum, bazen kollarıma sürüyorum yüzüme, koltuk altlarımdan gezdiriyorum, enseye yapıştırıyorum tekrar. Yazın çok yaptım bunu ya, mis gibi soğuk. Bir de bu arada hani o nemliliği kurumuyor da, iki gün sonra bile az da olsa bir ıslaklık, nemlilik durumu oluyor yani. Uzun bir sürede gidiyor.
Sen bayağı Urfalı kebapçılar gibi bir yer düşünüyorsun. Aynen. Ocak başındaki şey ustaları gibi kendini böyle helak eden yavrum. Helak olan ustalar gibi bir
son
yaz
bir geçiyor. Bir şey daha diyeceğim. Bak bilmiyorum, şimdi biz tabii ki kendi müzik zevklerimizle birbirimizin de çok da farklı. Ama şunu fark ettim abi. Babamın dinlediği müzikleri dinlediğimde küçüklüğüme nazaran daha çok keyif alıyorum. Şimdi babamın arabasında CD çalar var, tamam mı? O CD'yi de yıllar önce ben hazırladım. İçinde işte Müzeyyen Senar var. İşte Adnan Şenses var. Bizim bölgeden Sümer Ezgü var vesaire. Böyle şarkılar, çok da güzel şarkılar var. Ama yani hani benim tarzım değildi. Şimdi arabaya biniyorum. Haliyle hani bir Bluetooth falan yok. Direkt CD çalıştırıyorum. Bir yere sürerken abi arkadan Adnan Şenses'in gerçekten çok bu adam benim babam diye bir şarkısı var, çalıyor, tamam mı? Çok ağır bir şarkı. Çok duygulu bir şarkı. Böyle hissediyorum abi şarkıyı. Böyle içimde yaşıyor şarkı. Resmen o an Adnan Şenses ben oluyormuşum gibi hissediyorum ama bu yeni geldi. Yani son update ile birlikte geldi.
Vallahi çok güzel konuştun Niyazi. Konu konuyu da açtı. Zaten biz de hani planladığımızın çok ötesinde konuştuk. İstersen burada bir virgül koyalım. Çünkü nokta koyulabilecek bir şey değil. Ardından tekrar geri dönelim. Sevgili Niyazi, az önce de bahsettiğim gibi konu konuyu açtı. Sohbet, muhabbet, keyifler, gır gır şamata. Bayağı da bir dakika oldu. Burada keselim dedik artık çünkü hani
uzadı mı uzuyor.
Evet, yani 7,5 saat boyunca dinlemeyeceğine göre bir yerde virgül ve nokta koymakta, noktalı virgül koymakta fayda var. Bir şey söyleyecek gibisin.
Yo aynı muhabbetin benzerini zaten iki hafta sonra da gerçekleştireceğiz. O yüzden hani takipte kalan herkes devamında orada dinleyebilirler. Umarım aynı konular olmaz ama.
Bizleri takip etmek isterlerse de Instagram'dan kestane.kebap, Spotify'dan da kestane.kebap yazarak ulaşabilirler.
Oradaki ufak zile de basarlarsa her yeni bölüm geldiğinde ufak bir bildirim gelir. Bizi de hani güncel bir şekilde dinlemiş olursunuz. Biz de bunu daha güzel bir düzene koyduk artık. O yüzden hani gelen bütün bölümler hem daha güncel hem de kısa aralıklı geliyor olacak. O yüzden keyifli olacaktır. Bu arada tekrardan eklemek istiyorum. Bölümümüzün yayına girdiği 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı. 100 yıldır bir cumhuriyette yaşıyoruz. Çok güzel bir şey. yaşamayan vatandaşlarımıza da tavsiye ederim. Mutlaka Cumhuriyet'i denesinler. Çünkü Cumhuriyet değerini ancak yaşayarak hissedebileceğim bir şey. Hepimize kutlu olsun diyorum. Sana da kutlu olsun Muktedir. Hollandalılardasın. Eğer bayrak almazsan ben sana buradan postalayacağım bayrağı ama yetiştiremem. Lütfen bayrak al ve bu bölüm yayına girdiği gün dalgalanıyor olsun.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hatırlar mısın bilmiyorum. Yani ben de hatırlamıyorum da bana şu şekilde hatırlatıldı. Bundan yaklaşık 20-25 sene belki 30 sene evvel PTT yanılmıyorsam bir kampanya yapmış. Buradan Cumhuriyet'in 100. yılına bir mektup yaz diye. Evet yani atıyorum 2000 yılında yazıyorsun o mektubu. Sana 29 Ekim 2023 tarihinde ulaşacak şekilde. Babam yazmış bunu. Yani bana, kardeşime ve işte kuzenlerimize. Bunlar şimdi ulaşmaya başlamış adreslerine. Ben tabii şu anda elime gelmedi ama bu mektupları da Türkiye'ye geldiğim ilk seferden fiziki olarak, tabii ki görselini alacağım ama fiziki olarak yaklaşık 20-25 yıllık mektubu elime alıp okuma fırsatım olacak inşallah.
Bakalım. Abi çok güzel. Keşke biz de bilseydik. Benim hiç öyle bir şeyim olmadı.
Evet. Ya bunu bahsettiğim ben o zaman 7 yaşında falanım. Ben tabii ki bunu hayal edemem de o zaman şey hatırlıyorum ama yani babamın o mektubu yazıp da postaneye gidip de onu böyle, çünkü bir kampanya dahilindeydi o. Yani o mektuplar malum 25 sene falan saklandı. Sonra ortaya çıktı. Onun kapsamında böyle pulları yapıştırıp da teslim ettiğimiz, yani öyle bir fotoğraf var gözümün önünde. Küçücük vücudumla. O mektup da elime geçerse belki paylaşırım.
O zaman küçük Muktedir'in de 100. yılı kutlu olsun.
Kutlu olsun diyelim. Buradan.
Kestane kebabı yavaştan kapatalım. Ben Niyazi.
Ben Muktedir.
100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılında kestane kebap
bitti.